Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. İsmet Paşa'nın mecliste Rauf Bey'e verdiği yanıtlar. Baylar, Rauf Bey'le karşılaşan ve değerli görüşler ileri süren milletvekilleri çoktu. Bu arada İsmet Paşa da uzun ve değerli bir konuşma yaptı. İsmet Paşa'nın her zaman okunması yararlı olan kimi sözlerini de bilginize sunacağım. İsmet Paşa, köklü bir devlet biçimi söz konusu olduğu zaman düşüncelerimiz ve duygularımız kendi aramızda kalmaz. Gözlemleyen bütün bir dünya vardır dedikten biraz sonra Cumhuriyet ilanı bir ulusun kutsal bir ülküsü, bir ateş gibi ortalığı sarar. Cumhuriyet ilan olunduğu zaman Cumhuriyete kavuşan ulusun bütün ateşini gösteren her türlü belirtiler ortaya çıkar. Eğer bir ülkede Cumhuriyet'in ilan olunduğu günlerin üçüncüsünde, beşincisinde hakları kaldırılmış bir padişah oğlu ortaya çıkar da karşı durum alırsa, dünya ve dünya düşünürleri bu Cumhuriyet'in gücünden kuşku duyar sözleriyle başlayarak Cumhuriyet'in ilanı üzerine İstanbul'da alınan durumun dokuncasını açıkladı. İsmet Paşa, Rauf Bey'in konuşmasını irdelerken ulusal egemenlik temel ilkedir diyenlerin bu sözlerinden kuşku ve kaygıya kapıldıkları anlamını çıkaramayız dedi. Ondan sonra İsmet Paşa Rauf Bey'e seslenerek, Rauf Bey, siyasa yapıyoruz. Yanlışları bir bir göstermeliyiz. Dahası siz hiçbir iş adamı gördünüz mü ki başlarken ana parasını tehlikeye koyduğu inancında olsun ve başarı sağlayamayacağını bile bile parasını tehlikeye atsın. Bir işe başlayan adam her zaman sonucunun iyi olacağını güven altına alır. Öyle başlar. Hele böyle devrim yapıldığı zamanlarda hükümet ileri gelenleri herhangi bir devlet adamı kuşkuya düşmez. Yanlıştır. Yanıldınız Rauf Beyefendi, dedi. Bundan sonra İsmet Paşa Rauf Bey'in üst tabakada biçim değiştirerek devletin yararını sağlamayı ve genel gereksinimleri karşılamayı düşünmek çok büyük bir yanılgı olur yolundaki sözlerine karşılık verirken, büyük yanılgı bu denli duyarlı günlerde bir noktada toplanması gereken manevi güçleri ve devrim güçlerini şu konu üzerinde ya da bu konu üzerinde kuşkuya düşürmektir. Bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek büyük yanılgı budur, dedi. İsmet Paşa Rauf Bey'den şunu da sordu. Devlet başkanlığı sorununu çözmek istiyordunuz. Nasıl çözecektiniz? Kaç çözüm yolu vardı? İsmet Paşa ivedilik savına karşı verdiği yanıtta, arkadaşlar dedi, doğal sayılan bir sonuç için ivedilik söz konusu olmaz. Ancak yanılgı sayılabilecek sonuçlar için ivedilik söz konusu olur. Cumhuriyet ivedilikle ilan edildi demekle o gün ilan edilmeyip de 6 ay sonraya kalsaydı belki başka bir durum ortaya çıkardı denilmek isteniyor ki sözün bu anlamıyla ivedi davranılmıştır. Rauf Bey konuşmasında bizim Cumhuriyet ilanındaki davranışımızı eski genel merkez, İttihat ve Terakki Partisi genel merkezi işleri gibi göstermek istedi. İsmet Paşa bu noktaya yanıt verirken dedi ki, genel merkez yaşamını bu ülkede yaşatmış ve yıllarca savunmuş temsilciler ve gazetelerde onun görüşünü savunuyorlar. Rauf Bey'in görüşünü ellerinde silah olarak kullanıyorlar. Bu zavallılıktır. Rauf Bey daha sonraki konuşmasında bu sözlere şu yolda yanıt verdi. Genel merkez sözleriyle yaptığım anıştırmaları tanin silah gibi kullanmıştır. Ant içerim ki baylar, tanin kullanmış, tevhid-i efkar kullanmış, ben bilmiyorum. İsmet Paşa Rauf Bey ve arkadaşlarının halifeyi gidip görmelerine değinirken şunları söyledi. Halifeyi gidip görmek halifelik sorunudur. Devlet adamı olarak hiçbir zaman unutamayız ki halife orduları bu ülkeyi baştan başa örene çevirmişlerdi. Halife orduları kurulabileceğini hiçbir zaman gözden uzak tutmayacağız. Türk ulusu en büyük acıları halife ordusundan çekmiştir. Bir daha çekmeyecektir. Bir halife fetvasının bizi 1. Dünya Savaşı yıkımına attığını hiçbir zaman unutmayacağız. Bir halife fetvasının ulus ayağa kalkmak istediği zaman ona düşmanlardan daha alçakçasına saldırdığını unutmayacağız. Tarihin herhangi bir döneminde bir halife bu ülkenin alın yazısına karışmayı aklından geçirirse hiç kuşku yok o kafayı koparacağız. İsmet Paşa bravo sesleri ve alkışlarla karşılanan bu sözlerine şunları da ekledi. Herhangi bir halife geleneğe düşünceleriyle ya da biçime ve yönteme uyarak kapalı ya da açık bir biçimde Türkiye'nin yazgısıyla ilgiliymiş gibi bir durum almak isterse, Türkiye devlet adamlarını değerli buluyormuş, gönül alıyormuş gibi bir anlayışla düşünürse bunları, ülkenin varlığı ve yaşayışıyla tam karşıt sayacağız ve bu tutumunu vatan hainliği sayacağız. İsmet Paşa konuşmasının sonunda şunları da söyledi. Rauf Bey konuşmalarında geçen ve bizim tam karşıt olarak gördüğümüz sözlerini geri alarak bu parti içinde yürümek kararında mıdırlar? Yoksa siyasal konuşmalarında ileri sürdüğü ve bizimle tam karşıt olan görüşlerinde direnerek partimizin dışında ve mecliste bizimle karşı karşıya çalışmak kararı mı verecekler? Karar kendilerindir. Rauf Bey yeniden uzun uzadıya kendini savundu ve parti kurmayacağını, partiden çıkmayacağını bildirdikten sonra genel kurulun acıma ve bağışlama duygularını uyandıracak çok yumuşak sözlerle konuşmasına son vererek toplantı yerinden ayrıldı. Konuşmacıların karşısında kimse kalmadı. Rauf Bey yanıldığını ve cumhuriyetçi olduğunu açıkça söylemiş bulunduğundan görüşmeler yeter sayıldı ve başkalarının kafasında uyandırılmış olan kuşkuları gidermek için gazetelerde bir bildiri yayımlanması, ayrıca görüşmelerin tutanağının bastırılıp dağıtılması kararıyla yetinildi. Şimdi baylar, bu karar neyi belirtiyor? Rauf Bey'in çapraşık ve iki anlamlı sözleri gerçekten onun cumhuriyetçi olduğuna partiyi inandırdı mı? Rauf Bey'in parti içinde bizimle duygu ve görüş birliği yaparak çalışabileceği kanısı doğdu mu? Partinin bu kararı görüşmenin gerçek sonucunun gerektirdiği karar mıydı? Elbette hayır. Öyleyse bu eksik kararla yetinmeye yol açan etken neydi? Bu noktayı birkaç sözle açıklayayım. Rauf Bey konuşmasının başından sonuna dek takındığı davranış ve konuşma biçimiyle parti üyelerinin bağışlama duygusuna ve ahlakına sığınmış gibiydi. Bundan başka Rauf Bey konuşmasında o denli yanıltmaca yapıyor ve boş şeyler söylüyordu ki sözlerinin doğruluk ve içtenlik ilgisini hemen anlamak kamu için kolay değildi. Açıkça söylemek gereklidir ki bu nedenlerin üstünde en önemli iç etmen, sorumsuz, olup bitti, cumhuriyetten sonra biçim gibi sözler üzerinde yapılan yıkıcı propaganda düşünce ve duyguları duraksamaya ve gevşekliğe sürüklemişti. Durumu cumhuriyet tartışması dışında İsmet Paşa ve Rauf Bey çekişmesi gibi görenlerin düşünüşlerinin de anlamsız bir kararla yetinilmesine yol açtığı kuşku götürmez bir gerçektir. Baylar, bu karar yüzünden Rauf Bey ve arkadaşlarına bir süre daha partinin içinde partiyi yıkmak için çalışmak fırsatı verilmiş oldu. İstanbul'da kimi gazetelerin ülkenin ve cumhuriyetin yüksek çıkarlarına dokunur nitelikte sürüp giden yayınları da orada öyle bir hava yarattı ki meclis İstanbul'a bir istiklal mahkemesi göndermeyi zorunlu saydı. Halifeliğin kaldırılmasının zamanı gelmişti. Sayın baylar, her sorunda ve her yürütüm evresinde kendisini söz konusu ettirmiş olan halifeye ve halifeliğe bir kez daha değineceğim. 1924 yılı başında büyük ölçüde bir ordu savaş oyunu yapılması kararlaştırılmıştı. Bu savaş oyununu İzmir'de yapacaktık. Bunun için 1924 yılı Ocak ayı başında İzmir'e gittim. Orada 2 aya yakın kaldım. Oradayken halifeliğin kaldırılması zamanının geldiği yargısına varmıştım. Bu işin nasıl yapıldığını olduğu gibi özetlemeye çalışacağım. Başbakan İsmet Paşa'dan 22 Ocak 1924 günlü bir şifre tel aldım. Onu olduğu gibi bilginize sunayım. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yüksek Katına. Bir süreden beri halifelik makamı ve halifenin kişiliğiyle ilgili olarak gazetelerde yanlış anlamalara yol açabilecek yayınlara rastlanması ve boş yere yapılan bu saygısızca yayınlarda ve özellikle ara sıra İstanbul'a giden hükümet ileri gelenlerinin ve resmi kurulların kendisiyle görüşmekten sakınıp çekinmeleri dolayısıyla halifenin büyük bir üzüntü duyduğunu, bu yüzden baş mabeyincilerini Ankara'ya göndererek ya da güvenilir bir kişinin İstanbul'a kendi yanına gönderilmesini rica ederek duygu ve dileklerini ulaştırmayı düşünmüşse de kötü yorumlanabilir diye bundan da vazgeçtiğini söylediklerini Başyazman Bey bir yazı ile bildirmektedir. Ayrıca ödenek işi de uzun uzadıya anlatılarak halifelik hazinesinin gücünü aşan ve yükümlülüğü dışında kalan giderler için maliye hazinesince yardımda bulunulacağı yolunda hükümetçe 15 Nisan 1923 gününde yapılan bildirimin incelenmesi ve gereğinin sağlanması istenmektedir. Durum bakanlar kurulunca görüşülecektir. Sonucu ayrıca bilginize sunarım efendim. İsmet. Bu tele yanıt olarak makine başında yazdığım tel yazısı şudur. İzmir, Ankara'da Başbakan İsmet Paşa Hazretlerine. Halifelik makamı ve halifenin kişiliğiyle ilgili yanlış anlamalar ve kötü yorumlar ortamı halifenin kendi tutum ve davranışından doğmaktadır. Halife, iç ve özellikle dış yaşayışla ataları olan padişahların yolunu izler gibi görünmektedir. Cuma alayları, yabancı devlet temsilcileri yanına görevliler göndererek ilişki kurmak, gösterişli gezintiler, saray yaşayışı, sarayında yedek subaylara varıncaya dek kabul etmek ve onların yakınmalarını dinlemek ve onlarla birlikte ağlamak gibi davranışlar bu arada sayılabilir. Halife Türkiye Cumhuriyeti ile Türkiye halkı karşısındaki durumunu düşündüğü zaman İngiltere Krallığı ile Hindistan Müslüman halkı ya da Afgan Devleti ile Afgan halkı karşısındaki durumu bir ölçü olarak dikkate almalıdır. Halife ve bütün dünya kesin olarak bilmelidir ki bugün var olan ve korunmakta bulunan halifenin ve halifelik makamının gerçekte ne din ne de siyasa bakımından varlığının hiçbir anlamı ve gerekçesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti varlığını ve bağımsızlığını boş laf yüzünden tehlikeye atamaz. Halifelik makamının bizce olsa olsa tarihsel bir anı olmaktan daha çok bir önemi olamaz. Türkiye Cumhuriyeti ileri gelenlerinin ya da resmi kurulların kendisiyle görüşmesini istemesi bile Cumhuriyet'in bağımsızlığına açık saldırıdır. Baş mabeyincisini Ankara'ya göndererek ya da güvenilir bir kimseyi kendi yanına getirerek hükümete duygu ve dileklerini ulaştırmak istemesi de Cumhuriyet hükümetiyle karşı karşıya durum alması demektir. Buna da yetkisi yoktur. Kendisiyle Cumhuriyet hükümeti arasındaki yazışmalarda baş yazmanını aracı kılması da yersizdir. Baş yazman beyin böyle saygısızca davranıştan sakınması gerektiği kendisine bildirilmelidir. Halifenin dirliği ve geçimi için Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ödeneğinden kesinlikle daha aşağı bir ödeneğin yetmesi gerekir. Amaç yaldızlı ve gösterişli yaşamak değil, insanca yaşamak ve geçim sağlamaktır. Halifelik hazinesi demekle ne denilmek istendiğini anlayamadım. Halifeliğin hazinesi yoktur ve olamaz. Kendisine böyle bir hazine atalarından kalmışsa resmi ve açık olarak bilgi alınmasını ve bana bildirilmesini rica ederim. Halifenin aldığı ödenekle karşılanamayan yükümler nelermiş ve 15 Nisan 1923 günlü bildirimle hükümet nelere söz vermiştir? Bunu bildirmek iyiliğinde bulununuz. Halifenin konutunu belirtip saptamak hükümetin şimdiye değin yapmış olması gereken bir ödevdi. İstanbul'da ulusun boğazından kesilen paralarla yapılmış birçok saraylar ve bu sarayların içindeki birçok değerli eşya ve gereçler hükümetin bu yolda bir saptama yapmaması yüzünden yok olup gidiyor. Halifenin yakınları sarayların en değerli gereçlerini Beyoğlu'nda şurada burada satıyorlar diye söylentiler vardır. Hükümet bunlara hemen el koymalıdır. Satılmak gerekiyorsa hükümet satmalıdır. Halifelik kadrosu iyice incelenip düzene sokulmalıdır ki baş mabeyincilerin ve baş yazmanların varlığı halifeyi daha da saltanat kuruntusu içinde uyutmasın. Fransızlar kral soyundan olanları ve yakınlarını Fransa'ya sokmakta bağımsızlıkları ve egemenlikleri için 100 yıl sonra bugün bile sakınca görüp dururken her gün çevrenden saltanat güneşi doğmasına duacı bir padişah soyuna ve yakınlarına karşı davranışımızda Türkiye Cumhuriyeti'ni nezakete ve boş şeylere kurban edemeyiz. Halife kendinin ve makamının ne olduğunu açık olarak bilmeli ve bununla yetinmelidir. Hükümetçe sağlam ve köklü önlemler alınarak bildirilmesini rica ederim efendim. Türkiye Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal. Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy.